Üçüncü Dalga, Alvin Toffler, Birinci Kaset, Birinci Yüz, Altın Kitaplar Yayın Evi, Üçüncü Basım, Eylül 1996, Türkçe'ye çeviren Ali Seden, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Bahar Özdemir. Profesör Doktor Gülten Kazgan'ın ön sözüyle, İleri Batı toplumları yepyeni bir uygarlığın doğum sancıları içinde. Kişisel ve toplumsal bunalımların kökeninde eski ve yeni uygarlıkların çatışması yatıyor. Profesör Gülten Kazgan'a göre 3. dalga ülkemiz açısından da ilginç uyarılar taşımakta. İktisatçımız soruyor, dış dünyadaki gelişmeler Türkiye için ne hazırlarsa bunu kabullenip sonucuna katlanacak mıyız? Yoksa bu uyarılara ve yeni eğilimlere bakıp bu kez önceden bir takım önlemler alabilecek miyiz? Sosyoloji, hukuk, bilim ve edebiyat dallarında uzmanlık derecesi bulunan şok yazarı Alvin Toffler'ın bir yıl dolmadan altı baskı yapan son yapıtını okurlarımıza yeni bir dünyanın kapılarını aralayacağı umuduyla sunuyoruz. Alvin Toffler üzerine Şok, Feature Shock, Kültür Tüketicileri, The Culture Consumers, Ecospasm Raporu, The Ecospasm Report, Üçüncü Dalga, The Third Wave kitaplarının yazarı Alvin Toffler, meslek yaşamına Washington'da serbest muhabir ve Fortune dergisinin editörü olarak başlamıştır. Daha sonra Cornell Üniversitesi'nde, Russell Sage Vaftında, Toplumsal Araştırma Okulu'nda öğretim üyeliği yapmış, çeşitli yerlerde konferanslar vermiştir. Bilimsel dergilerde, gazetelerde yayınlanan sayısız araştırma ve makalesi vardır. Yazar, bu yapıtının hazırlanmasında çok çeşitli kaynaklardan yararlandığını açıklamaktadır. Bunların bir bölümü geleneksel bilgi kaynakları olan ve çeşitli ülkelerde yayınlanan 534 kitap, gazete, dergi, rapor, VB'dir. Alvin Toffler, ikinci kaynağının dünyanın dört bir yanında değişikliğin yaratıcısı olan kişilerle yaptığı görüşmeler olduğunu belirtiyor. Aile uzmanları, fizikçilerden şirket yöneticilerine, meclis ve hükümet üyelerine, başbakanlara dek çok geniş ve çeşitli toplum kesitlerinden gelen bu kişilerle yazar, laboratuvarlarda, şirketlerindeki odalarında, dershanelerde, stüdyolarda, VB yerlerde karşılıklı görüşmeler yaparak zengin bir ilk elden bilgi derlemesi oluşturmuştur. Buraya gülmeye mi gelmiştik, ağlamaya mı? Ölüyor muyuz, yoksa doğuyor mu? Terra Nostra, yazan Carlos Fuentes. Sunuş. Üçüncü Dalga Uygarlığı ve Türkiye. 20. yüzyılın içinde yaşadığımız günlerinde dünyada 4 milyar insan yaşıyor. Bunun yaklaşık 1 milyarı ister kapitalist olsun ister sosyalist, ileri sanayi ülkelerinde yani kuzeyde toplanmış. Son 2-3 yüzyıldır teknolojisi, kurumları, yaşama biçimi, düşünce dünyası ve yönetim tarzıyla sanayi devrimi, yani Toffler'ın deyimiyle ikinci dalga uygarlığı, bu toplumları şekillendirmiş, aralarında ortak öğeler yaratmış. İnsanlık tarihinin kaydettiği en yüksek refaha da bu toplumlar ulaşmış. Dünyanın geri kalan 3 milyar insanı birkaç yüzyıllık gecikmeyle de olsa kendi sanayi devrimini yaratmaya çalışıyor. Ama bunların yarıdan çoğu için görünürde pek bir umut da yok. Toffler'ın tanımıyla birinci dalga, yani geleneksel tarım uygarlığını aşabilmeleri çok sayıda etkenle kayıtlanmış. Bunlar da güneyi oluşturuyor. 4 milyar insanın 3 milyarı henüz sanayi toplumu olma aşamasına varamamışken, sanayi devriminin öncüleri artık ileri sanayi toplumu uygarlığını da aşma noktasına gelmiş. Orta çağda insanlığın büyük bölümü yerleşik tarım uygarlığında yaşıyordu. 18. ve 19. yüzyılda sanayi devrimini yapanlarla yapamayanlar keskin çizgilerle ayrılmış, sömürgecilerle sömürge ya da yarı sömürgeler arasında dünya bölünmüştü. 20. yüzyılın sonunda ise ileri sanayi ülkeleri, sanayileşen ülkeler ve az gelişmiş ülkeler ayrımı ortaya çıktı. 21. yüzyıl bu sınıflandırmaya bir yenisini ekleyecek, sanayi ötesi toplumlar. İşte Alvin Toffler 3. dalga uygarlığı tanımıyla ileri sanayi toplumu aşamasının da bir üstüne sıçrayacak toplumları inceliyor. Neden ve nasıl 2. dalga uygarlığının tükenmekte olduğunu araştırdıktan sonra bunun içinde oluşan yeniliklerin nasıl 3. dalga uygarlığını hazırladığını gösteriyor. Sanayi ötesi toplumların yarattığı teknolojik olanakların aile yapısından iş hayatının düzenlenmesine, mal ve hizmet arzının çeşitlenmesinden düşünce biçiminin çeşitlenmesine, yeni enerji kaynaklarından genetik mühendisliğin sağlayabileceği biyolojik evrime kadar etkilerinin neler olabileceği üzerinde duruyor. Sanayi ötesi toplumu, sanayi devrimini yapan ikinci dalga uygarlığının bütün olanaklarıyla yaşayabilenler hazırlıyor. Böylece yakın bir gelecekte güneyin en alt basamağıyla kuzey arasındaki tarihsel gelişme aşaması farkı biraz daha açılacak, hem de birinciler gittikçe kalabalıklaşırken sayıları mutlak ve göreli olarak büyürken. Bu oluşuma bizi ilgilendirmez, nasıl olsa daha sanayileşmeye yeni başlıyoruz diye kayıtsız kalınabilir mi? Kuşkusuz hayır. Çünkü sanayi devrimi birinci dalga uygarlığını aşamayanları her açıdan etkiledi. Ham madde ve pazar gerekleri sonucu sömürgeleşme ya da yarı sömürgeleşme tarihlerinde derin izler bırakan bir sayfa oldu. Geleneksel geçim düzenleri ve geleneksel kültürler yıkılıp bunlar dünya pazarına bağlandı. Milyonlarca insan sömürge koşullarının esiri olurken sömürgeciler de birbiriyle milyonları yok eden savaşlara girdi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıyla klasik sömürge düzenleri tarihe karışırken görünürde politik bağımsızlığı olan bir dizi yeni devlet türedi. Konunun ilginç bir başka yanı, sanayi devriminin getirdiği teknolojik olanakların ve kurumların güneye aktarıldığında ortaya çıkan sonuçlar. Ucuz petrole dayanan teknoloji, ikinci dalga toplumlarına en az yarı yüzyıl yeni bir sanayi patlaması getirdi. Oysa aynı teknoloji, birinci dalga toplumlarına aktarılmaya başlarken, petrol krizi bunların tarım ve sanayilerindeki gelişmeyi başlangıçta çıkmaza soktu. Tıp ve ilaç sanayilerindeki yenilikler, ikinci dalga toplumlarında doğum oranlarının düşmesi sonucu yarattı, çoğunluğunda doğum sabitleşti. Oysa aynı yenilikler birinci dalga toplumlarına aktarıldığında nüfus artış hızının yükselmesi çözümsüz sorunlar yarattı, zayıf gelir artışlarını nüfus artışı eritti, işsiz, alfabesiz kalabalıklarla ne ekonomik ne toplumsal sorunlar çözülebildi. Bu sorunları çözümleyebilen pek az ülke ise yeni sanayileşen ülke kategorisine girebildi. Kısacası, sanayi devrimini yaratanlar sanayi ötesi toplumu da yaratıyorlarsa bize ne demek olası değil. Çünkü 3. dalga uygarlığı yerleştiğinde 2. dalgadan daha da derin etkileri bizim gibi toplumlarda yaratacağı benzer. Henüz sanayi devrimini gerçekleştiremeden 3. dalganın serpintileri geldiğinde bizim gibi toplumlar için ne gibi olanaklar yaratıp ne gibi sorunlar doğurabilir? Ortaya çıkacak etkilerin olumlu yanını arıtıp olumsuzluklarını azaltmak için bugünden düşünmeye başlamak ve önlemler almak gerek. Osmanlı, sanayi devriminin getirdiği milliyetçi hareketlerden serbest pazar ekonomisine dek tüm etkileri yaşadı. Ne var ki ne bunları öngörebildi ne de etkileri kendi lehine kullanabildi. Yarını bugünden öngörüp aynı sonuçları yaşamamak bizim elimizde. Söz gelişi, genetik mühendisliği ve mikrobiyolojiye dayalı tarım teknolojisi Türk tarımı için ne gibi olanaklar yaratabilir? Eğer olumlu olabilecekse bunun için gerekli insan gücünü nasıl yetiştirmeli? Kaynakların ne kadarı kimyasal gübre üretimi kapasitesini arttırmaya, ne kadarı yeni tarım teknolojisini geliştirmeye ayrılmalı? Fosil yakıtlar ve nükleer enerji gibi tükenen doğal maddelerin 3. dalga uygarlığının başlıca enerji kaynağı olmayacağı açıkça görünüyor. Güneş, rüzgar, gelgit ve bunun gibi tükenmeyen kaynaklara daha çok yer verilecek. Acaba Türkiye 1990'larda uranyumun ateş pahası olacağı bir dönemde faaliyete geçerek bir nükleer enerji santrali mi kurmalı? Yoksa güneş enerjisinden yararlanma girişimlerine bugünden mi başlamalı? Türkiye, Batı dünyasının bir parçası olmak çabasında. Henüz ikinci dalga uygarlığını yaratamayan bir toplum, yarın öbür gün üçüncü dalganın sıçramış, çok farklı bir uygarlığın ekonomik ve toplumsal kurumlarını yaratmış ülkelerle nasıl bütünleşebilecek? Öngörü öyle ki, temsili demokrasi yeni uygarlığın politik sistemi olmayacak. Yepyeni kurumlar gerekecek. temsili demokrasi de tökezleyen bir toplum bu yeni sıçrayışı nasıl gerçekleştirecek? Ya da nüfusu yılda %2,5 oranında artan, işsizliği %15'i aşmış bir toplum, sanayi ötesi uygarlığın azalan iş gücüne dayanan teknolojisinin etkisine girdiğinde ne yapacak? Nüfus artışını kontrol edip eğitim düzeyini çağdaşlaştıramazsa dünyadaki yeri ne olacak? Kısacası Toffler'ın kitabının zihninde uyandırdığı kuşkular, sorular bir değil onlarca. Yanıtları ise bir çırpıda verilir gibi değil. Türk kamuoyu gerçekte bu yeni oluşumların pek farkında değil. Ne Türkiye'nin ne de herhangi bir Türk büyüğünün adı bir kez geçmese de kitabın ilginç yanı sanayi ötesi toplumu anlatırken bizi kendi geleceğimizi düşünmeye yöneltmesi. Türkiye geleceğe dönük yaşamayı hazırlayan bir kültür oluşturamadı. Geçmiş hep gelecekten ilginç geliyor. Hiç kuşkusuz geçmişi ve bugünü iyi bilmeden geleceği öngörmek olası değil. Ne var ki dünya hızla değişiyor. Fütüroloji, gelecek bilimi, bütün ileri sanayi toplumlarında büyük beyinleri çeken bir bilim dalı olmuş. Oysa 10-20-30 yıl sonra Türkiye'nin dünyadaki batı ülkeleri arasındaki yeri, ekonomik toplumsal politik yapısı, dış dünyadaki değişmelerden nasıl etkilenebileceği gibi konular üzerinde kimse düşünmüyor. Bunun bir nedeni teknolojik değişmeyi yaratmayan bir toplumun kaderini yaşıyor olması. Amerikalı yeni teknolojiyi yarattığı gibi bunun doğuracağı değişmeleri de bugünden araştırıyor, birinciyi yaratan toplumsal çevre ve kültür kökeni ikinciyi de uyarıyor. Oysa bizim gibi toplumlarda ne birincisi var ne de ikincisi. Geleceği öngörüp ona göre hazırlanma, oluşumları etkileyip arzulanan yöne çevirmeye çalışmaysa hemen hiç yok. Kadercilik de bundan kaynaklanıyor olsa gerek. Dış dünyadaki gelişmeler bizim için ne hazırlarsa kabullenip sonucuna katlanacağız. Sanayi ötesine geçmeye hazırlanan toplumlarda tarih hiç de tekerrürden ibaret değil. Bir tarihsel aşamadaki birikimlerin hazırladığı yeni bir aşamaya geçiş biçiminde toplum kendi geleceğini şekillendirmeye çalışıyor. Oysa bizler için tarih tekerrürden ibaret olabiliyor. İkinci dalga uygarlığının bize uzanan etkilerini öngöremeden yaşadığımız gibi, şimdiden değişimi anlayıp önlem almazsak, üçüncü dalgayı da aynı biçimde yaşayabileceğiz. Bu kitap, üzerinde düşünülmesi gereken konularla ilgili ciddi uyarılar yapıyor bize. Profesör Doktor Gülten Kazgan, İstanbul İktisat Fakültesi öğretim üyesi. Giriş. Teröristlerle rehinelerin ölüm kalım savaşı verdiği, 3. Dünya Savaşı söylentileriyle paraların hızla değer kaybettiği, elçiliklerin yakıldığı, birçok ülkede faşoların çizmelerine giydiği bir çağda gazete başlıklarına dehşet içinde kalarak bakıyoruz. Altın fiyatı, korkunun bu duyarlı barometresi boyuna yeni rekorlar kırıyor. Bankalar sarsılıyor, enflasyon kontrol edilemez olmuş ve devletler çaresiz kalmışlar, felç olmuşlar. Bütün bunların karşısında kıyamet habercileri bir koro halinde felaket şarkıları söylüyorlar. O ünlü sokaktaki adam, dünya iyice fıttırmış diyor. Öte yandan da uzmanlar felakete doğru yönelmiş grafikler gösterip duruyorlar. Bu kitapsa büsbütün bir başka görüşü dile getiriyor. Dünyanın hiç de aklını oynatmadığı, hatta görünüşte anlamsız olguların oluşturduğu kargaşanın gerisinde şaşırtıcı ve umut verici bir düzenlemenin yattığı görüşünü. Üçüncü dalga, insanlık tarihinin son bulmak şöyle dursun, daha yeni başladığına inananlar için yazılmıştır. Bugün, yeryüzünün büyük bir bölümünde içinde çalışılacak, oynanacak, evlenilecek, çocuk yetiştirilecek, emekli olunacak, yeni ve çoğu kez garip bir çevre yaratan güçlü bir akım var. Bu şaşırtıcı ortamda iş adamları son derece oynak ekonomik eğilimlerle boğuşuyorlar. Politikacılar, toplum içindeki saygınlıklarını içeren göstergelerin boyuna inip çıktığını görüyorlar. Üniversiteler, hastaneler ve öteki kuruluşlar enflasyonla umutsuz bir savaş içindeler. Değer sistemleri dağılıp parçalanıyor. Aile, kilise ve devlet denilen can kurtaran filikaları sallanıp duruyor. Bu köklü değişikliklerin her birini dengesizliğin, çöküşün, felaketin belirtileri diye görebiliriz. Ama çok daha geniş bir görüş açısı sağlamak için biraz geri çekilip bakarsak, önceden göremediğimiz bir sürü şey gözümüze çarpar. Bir kez, bugünkü değişikliklerin çoğu birbirine bağlı. Sonra, bunlar rastlantı üründe değil. Söz gelişi bildiğimiz türdeki ailelerin dağılması, dünya çapındaki enerji bunalımı, bir takım kültlerin ve özel yayın yapan televizyonların yaygınlaşması, çalışma saatlerinde benimsenen esneklik, Kübek'ten Korsika'ya kadar türlü yerlerde ortaya çıkan ayrılıkçı akımlar, bütün bunların her biri birbirleriyle ilgisi olmayan olgularmış gibi gelebilir insana ama tam tersi doğrudur. Bunların ve bu tür görünüşte birbirine bağlı olmayan başka birçok olgunun arasında bağlar vardır. Bunlar aslında çok daha büyük bir olgunun, endüstriyalizmin ölümü ve yeni bir uygarlığın doğuşu olgusunun parçalarıdır. Bunları birbirinden bağımsız olgular olarak görür ve asıl anlamını kavrayamazsak tutarlı ve sonuç alacak bir tepki gösteremeyiz. Birey olarak birbirinin etkisini yok eden bir takım kararlar alırız. Devlet olarak bunalımla karşılaşınca o günkü durumu kurtaracak ivedi, kısa ömürlü bir takım önlemler alırız ve umutsuz, plansız bir biçimde geleceğe doğru sürüklenir gideriz. Bugünün dünyasında çarpışan güçlerin ne olduğunu anlamamızı sağlayacak kadar geniş bir görüşe sahip olmadığımızdan, fırtınaya yakalanmış ama elinde pusula haritası olmadan mercan kayalıkları arasında yol almaya çalışan gemicilere benziyoruz. Bölük pörçük verilere ve kılı kırk yaran çözümlemelere boğulmuş olan bugünün çarpışan uzmanlıklar kültüründe, toparlayıcı bir görüşün yalnızca yararı değil, yaşamsal bir önemi de vardır. İşte bu yüzden üçüncü dalga ana çizgileriyle bir sentezi dile getiren bir kitaptır. Çoğumuzun içinde büyüdüğü eski uygarlığı anlatır ve burnumuzun dibinde yeşermekte olan yeni uygarlığın geniş çaplı ve ihtiyatla çizilmiş bir tablosunu sunar. Yeni uygarlık o denli farklı ki doğrudur diye bellemiş, benimsemiş olduğumuz bütün eski görüşlerimizi zorlar. Eski düşünce tarzları, eski formüller, öğretiler, ideolojiler, geçmişte ne denli yararlı olmuş olurlarsa olsunlar, artık bugünün gerçeklerine uymuyorlar. Yeni değerler ve teknolojilerin, yeni jeopolitik ilişkilerin, yeni yaşam biçimleri ve haberleşme yöntemlerinin etkisiyle ortaya çıkan bu dünya, yeni fikirleri, yeni benzetmeleri, yeni sınıflandırmaları ve kavramları da gerektiriyor. Yarının embriyon halindeki dünyasını dünün kalıpları içine sıkıştıramayız. Eski beylik tavrımızı da takınamayız. Bu sayfalarda yeni ortaya çıkan bu garip uygarlığı anlattıkça bugün yaygın olan kötümserliğe karşı çıkmak için yeterli nedenler de bulacağız. Belki 10 yıldan fazla bir süreden beri kültürümüzü bir umutsuzluk sarmış. Üçüncü dalga umutsuzluğun hem bir günah hem de gereksiz olduğu sonucuna varıyor. Kendimi Pollyanna'nınkine benzeyen bir takım ham hayallere kaptırmış değilim. Bugün nükleer ve çevresel felaketlerden tutun, ırkçılığa ve bölücülük çabasıyla yapılan teröre kadar önümüzde bir sürü tehlike var. Bunları uzun uzun anlatmaya bile gerek yok. Bu tehlikeler hakkında daha önce yazılar yazmıştım. Kuşkusuz gelecekte yine yazacağım. Savaş, ekonomik çöküntü, büyük çapta bir teknolojik felaket. Bunların her biri geleceğimizi değiştirebilir ve yok olmamıza yol açabilir. Yine de ortaya çıkan yeni ilişkileri, örneğin yeni aile düzenleriyle enerji kullanışındaki değişiklikler ya da geliştirilmiş üretim yöntemleriyle kendi kendine yardım yöntemi arasındaki ilişkileri inceleyince görürüz ki bugünün en büyük tehlikelerinin doğmasına neden olan koşullar aynı zamanda insanlığa büyüleyici bir takım olanaklar da getirmektedir. Üçüncü dalga işte bu olanakları anlatacaktır. Kitabın savı şu. Bütün bu yıkıntıların, çöküntülerin ortasında yeni doğuşların, yeni yaşamların belirtilerini şimdiden görebiliriz. Açıkça ve sanırım tartışmaya yer bırakmayacak biçimde görülecektir ki, aklımızı kullanırsak, ve biraz da talihimiz yaver giderse yeni ortaya çıkacak uygarlık şimdiye dek gördüklerimizden çok daha sağlıklı, çok daha mantıklı, çok daha dürüst, çok daha demokratik olabilir. Kitabın bu temel savı doğruysa önümüzdeki geçiş yılları fırtınalı ve bunalımlarla dolu olsa bile uzun dönemde iyimser olmamız için birçok neden var. Son birkaç yıldır 3. dalga kitabına çalışırken konferanslarımdaki dinleyiciler tekrar tekrar bunu daha önceki yapıtım olan şoktan Alvin Toffler, Şok, Gelecek Korkusu, İstanbul, Altın Kitaplar, 1974-1975. Ne bakımdan farklı olduğunu sordular. Yazar ve okuyucu hiçbir zaman bir kitapta aynı şeyleri görmezler. Benim görüşüme göre, üçüncü dalga bizim ve öz açısından Şok'tan tümüyle farklıdır. Her şeyden önce çok daha geniş bir zaman dilimini, gelecek kadar geçmişi de ele almaktadır, daha çok önericidir, yapısı farklıdır. İçerik bakımından da daha büyük farklar vardır. Şok bir takım değişikliklerin yapılmasını salık veriyordu ama daha çok bu değişikliklerin bireye ve topluma neye mal olacağı üzerinde duruyordu. Üçüncü dalga değişikliklere uyum sağlamanın güçlüklerine de değiniyor ama yeterince hızlı değişiklik yapmamanın çok daha pahalıya mal olacağı üzerinde duruyor. Ayrıca Şok'ta geleceğin zamansız gelişinden söz etmiş ama yarının toplumunu bütünüyle ve sistemli bir biçimde ele almamıştım. Ağırlık daha çok değişme sürecine verilmişti, değişikliğin yönüne değil. Bu kitapta durum değişik, değişikliğin hızından çok bizi götürdüğü yön üzerinde duruluyor. Yani üçüncü dalga daha çok sürece ağırlık veriyor, öbürü yapıya. Bu açıdan bu iki kitap arasında birbirinin devamı olmaktan çok birbirini daha büyük bir bütün içinde tamamlama ilişkisi var. Birbirlerinden çok farklılar ama her biri ötekine ışık tutuyor. Bu kadar geniş kapsamlı bir sentez yapmaya kalkınca bazı şeyleri basitleştirmek, genelleştirmek, sıkıştırmak zorunlu oldu. Belki bu yüzden bazı tarihçiler uygarlığı sadece birinci dalga tarım aşaması, ikinci dalga sanayi aşaması ve üçüncü dalga şimdi başlayan aşama diye sadece üç bölüme ayırmamı tartışma konusu yapabilirler. Tarım aşamasının birbirinden çok farklı çeşitli kültürlerden oluştuğu, endüstriyelizmin de birçok gelişme aşamasından geçtiği kolaylıkla söylenebilir. Geçmişi, hatta geleceği 12'ye, 38'e ya da 157'ye bölmek mümkündür. Ama böyle yapınca bir sürü küçük bölüm arasında asıl temel bölümleri yitiririz. Ya da aynı kapsamı sağlamak için bir yerine bir kitaplık dolusu kitap yazmamız gerekir. Fazlaca genelleştirilmiş olsa bile basit ayrımlar bizim işimize daha iyi görür. Kitabın kapsamının geniş oluşu başka kestirmelere başvurmamı da zorunlu kılmıştır. Söz gelişi, ikinci dalga uygarlığı şunu yaptı, bunu yaptı gibi sözler söylüyorum. Kuşkusuz uygarlık bir şey yapmaz, yapan insandır. Ama bu türde bir anlatımla zaman kazanmış oluyoruz. Yine bunun gibi okur çok iyi bilir ki hiçbir tarihçi, fütürist, planlamacı geleceği bilmez bilemez. Şöyle olacak, böyle olacak derken okurun bu ifadedeki kesinlikte gerekli indirimi yapacağını umuyorum. Başka türlü yapsaydım kitabı bir takım istisnalara boğar, okunmaz hale getirirdim. Zaten toplumun geleceğiyle ilgili tahminler hiçbir zaman tam bilimsel olamaz. Üçüncü dalga nesnel bir tahmin değildir ve bilimsel olarak kanıtlanmış olmak savında da bulunmaz ama böyle olduğunu söylemek bu kitaptaki fikirlerin aklınıza estiği gibi yazıldığı anlamına gelmez. Tersine bu kitap yığınla kanıta dayanılarak yazılmıştır. Can çekişen sanayi uygarlığı, teknoloji, teknosfer, dipnot, sfer, sfeir, küre, dünya, alan, gök, atmosfer. Sosyoloji, sosyosfer, enformasyon, enfosmer ve enerji konularında bölümlere ayrılarak anlatılıyor. Sonra da bugün bunlardan her birinde nedenli köklü değişiklikler olduğu gösteriliyor. Bu bölümlerin birbirleriyle ve biyolojik, biyosfer, psikolojik, psikosfer yapısıyla olan ilişkileri, dış dünyadaki değişikliklerin özel yaşamımızı etkileyiş biçimini açıklamaya çalışıyor. Üçüncü dalga her uygarlığın bazı süreçlerden ve ilkelerden yararlandığını, gerçeği açıklamak ve varoluşu haklı göstermek için bir süper ideoloji geliştirdiğini öne sürmektedir. Bir kez bu bölümlerin süreçlerin ilkelerin arasındaki bağlar bulunduğunu ve bunların birbirlerini etkileyip değiştirecek güçlü değişiklik akımları yarattıkları anlaşılınca, bugün günlük yaşamımıza yüklenen değişiklik dalgasını daha iyi anlayabiliriz. Görüldüğü gibi bu kitapta dalga imajından yararlanıyoruz. Bu buluş bize ait değildir. Daha önce de kullanılmıştır. Bu imajın çok sevimli ve yararlı olmasına karşın unutulmamalıdır ki en güzel benzetmeler bile gerçeğin ancak bir bölümünü verir, gerçeği tüm cepheleriyle yansıtamaz. Onun için bırakınız geleceğin tablosunu, bugünün tablosu bile tam ve kesin değildir. 19-20 yaşlarındayken birçok genç gibi ben de her şeyi bildiğimi sanıyordum. Çok geçmeden öğrendim bildiklerimin tek yanlı ve çağ dışı olduğunu. Daha doğrusu doğru sorunun yanlış soruya verilen doğru yanıttan daha önemli olduğunu anladım. Umudum, üçüncü dalganın doğru yanıtlar kadar yeni sorular da getirmesidir. Bilginin, benzetmenin hiçbir zaman tam olamayacağını anlamış bulunmanın insancıllaştırıcı bir yanı vardır. Bağnazlığı önlüyor. Karşı görüşe sahip olanların da bir ölçüde doğru düşünebileceklerini, bizim görüşümüzün de yanlış olabileceğini kabul ediyor. Özellikle geniş kapsamlı bir sentezde bu olasılık çok daha fazladır. Yine de eleştirmen George Steiner'ın dediği gibi, büyük sorular sormak yanılma tehlikesine açılmaktır. Ama bunları hiç sormamak, düşünce hayatını zorlamak demektir. Her şeyin hızla değiştiği, insan hayatının altüst olduğu, toplumsal düzenin çöktüğü ve ufukta inanılmayacak kadar yeni bir yaşam biçiminin gözüktüğü bir çağda, gelecekle ilgili olarak en büyük soruları sormak yalnızca düşünsel bir merak konusu değildir. Sağ kalıp kalmamak sorunudur bu. Belki farkındayız, belki de değiliz ama çoğumuz ya karşı koyarak ya da yaratıcılığımızı göstererek daha şimdiden yeni uygarlıkla ilgilenmeye başladık. Umarım üçüncü dalga bu seçimi yapmakta her birimize yardımcı olur. Birinci bölüm. Büyük Savaşım. Gözümüzün önünde yepyeni bir uygarlık doğuyor ve bir takım körler her yerde bunu durdurmak için uğraşıyor. Bu yeni uygarlık, yeni tür aile düzenlerini, değişik çalışma, sevişme, yaşama biçimlerini de birlikte getiriyor. Yeni bir ekonomi, yeni siyasal anlaşmazlıklar ve hepsinin ötesinde değişik bir bilinç getiriyor. Bu yeni uygarlığın bazı bölümleri günümüzde oluşmuş bulunuyor. Daha şimdiden milyonlarca insan yaşamını yarına göre ayarlıyor. Öbürleri, gelecekten korkanlar, boşuna bir çabayla geçmişe kaçmaya, kendilerini yaratan ama şu anda öldürmekte olan dünyayı diriltmeye çalışıyorlar. Bu yeni uygarlığın doğuşu çağımızın en sarsıcı tek olayıdır. Temel olay, önümüzdeki yılları anlamamızı sağlayan anahtardır. 10 bin yıl önce tarımın bulunmasıyla başlayan birinci dalganın ya da sanayi devrimiyle başlayan ikinci dalganın getirdiği değişiklikler kadar önemli bir olay. Bizler yeni devrimin üçüncü dalganın çocuklarıyız. Bu olağanüstü değişikliğin gücünü, kapsamını anlatabilmek için sözcükler arıyoruz. Uzay çağından, bildirişim çağından, elektronik çağdan söz ediyorlar. Zbigniew Brzezinski bizi bir teknotronik çağın beklediğini söylüyor. Sosyolog Daniel Bell, yaklaşan sanayi sonrası toplumu anlatıyor. Sovyet fütüristleri bilimsel teknolojik devrimden söz ediyorlar. Bense yaklaşan süper sanayi toplumu hakkında bir sürü yazı yazdım ama benimki dahil bu adların hiçbiri yeterli değil. Bu adlardan bazılarında tek bir etkene ağırlık verildiğinden bunlar anlayışımızı genişleteceğine daraltıyorlar. Bazıları da fazla durağan. Yeni toplumun yaşamımıza sanki herhangi bir zorlama, sarsıntı yapmadan tatlı tatlı gireceği izlenimini veriyor. Bu adların hiçbiri gittikçe daha yaklaşan bu değişikliklerin çapını, hızını, dinamizmini ve neden oldukları baskıyı, çekişmeleri belirtemez. İnsanlık ileriye doğru bir sıçrama yapıyor. Toplumsal yaşam tarihinde şimdiye dek görülmemiş ölçüde altüst olacak ve yeniden düzenlenecek. Farkında bile olmadan temelden başlayarak yepyeni bir uygarlık kurma yolundayız. İşte üçüncü dalga budur. Bugüne dek insanlık iki büyük değişiklik dalgası daha geçirdi. Bunlardan her biri daha önceki kültürleri ve uygarlıkları yok edip yerlerine, daha öncekilerin akıllarına bile getiremeyecekleri yeni yaşam türleri koydu. Birinci değişiklik dalgası tarım devrimi ancak 1000 yılda ortaya çıkabildi. İkinci dalga sanayi devrimi sadece 300 yılda. Bugün tarih çok daha hızlanmış bulunuyor. Üçüncü değişiklikler dalgasının 100 yıldan çok daha az bir süre içinde tamamlanması olasılığı çok yüksektir. Rastlantı sonucu bu sarsıcı değişiklikler sırasında bu gezegende yaşayan bizler, üçüncü dalganın bütün gücünü yaşamımız sırasında üzerimizde hissedeceğiz. Üçüncü dalga ailelerimizi parçalayarak, ekonomimizi yerinden oynatarak, siyasal sistemlerimizi felce uğratarak, değerlerimizi paramparça ederek her birimizi etkiliyor. eski güç düzenlemesine, seçkinlerin ayrılıklarına meydan okuyarak yarın girişilecek olan iktidar mücadelesinin temelini hazırlıyor. Yeni doğan bu uygarlığın birçok yanı geleneksel sanayi toplumuyla çelişki halindedir. Bir yandan çok daha teknolojiktir, bir yandan da anti-endüstriyeldir. Üçüncü dalga yeni bir yaşayış tarzını da birlikte getirmektedir. Bu yaşayış tarzı çeşitli ve yenilenebilen enerji kaynaklarına, eski fabrika düzenini çağ dışı bırakan üretim yöntemlerine, yeni bir aile tipine, elektronik köşk diyebileceğimiz yeni bir kuruma ve geleceğin eskisinden büsbütün farklı okul ve kuruluşlarına dayalıdır. Yeni uygarlık yeni davranış kuralları getirerek bizi standartlaşmadan, senkronizasyondan, merkezcilikten, enerji, para ve iktidarın tek merkezde toplanmasından uzaklaştırıyor. Eskiye meydan okuyan bu yeni uygarlık, bürokrasileri devirecek, ulusal devletin rolünü sınırlayacak, emperyalizm sonrasını yaşayan bir dünyada yarı özerk ekonomilerin oluşmasını sağlayacaktır. Bugün gördüklerimizden çok daha basit, çok daha etkili ama çok daha demokratik devletlerin kurulmasına olanak verecektir. Bu uygarlığın kendine özgü bir dünya görüşü, zamanla, mekanla, mantıkla kendine özgü bir savaşın biçimi vardır. Ve hepsinden önemlisi daha sonra göreceğimiz gibi, üçüncü dalga uygarlığı üretici ile tüketici arasındaki tarihsel kopukluğu giderecek, yarının bu ikisini birleştiren ekonomisini oluşturacaktır. Birçok nedenin yanında bu nedenle de bu uygarlık bizim de biraz akılcı müdahalelerimizle tarihin ilk ve gerçekten insancıl uygarlığı olabilir. Devrimci öncül. Gelecekle ilgili olarak bugün halkın kafasında görünüşte birbirinin karşıtı olan iki imaj vardır. İnsanların çoğu eğer geleceği düşünme zahmetine katlanmışlarsa bildikleri dünyanın olduğu gibi sürüp gideceğine inanırlar. Bırakınız bütün bütüne yeni bir uygarlığı, kendileri için değişik bir yaşam biçimi düşünmekte bile güçlük çekerler. Tabii onlar da farkındadır bir sürü şeyin değiştiğinin ama bu değişikliklerin her nedense onları etkilemeyeceğine ve hiçbir şeyin alışılmış ekonomik ve politik yapıyı yerinden oynatamayacağına inanmışlardır. Geleceğin de bugün gibi olacağına dair sarsılmaz inançları vardır. Bu inanç değişik görüntüler altında ortaya çıkar. Bir tanesi iş adamlarının, öğretmenlerin, ana babanın ve politikacıların verdikleri kararların gerisinde yatan ve onların düşünmeden benimsemiş oldukları varsayımdır. Daha ukalacası, istatistiklerle, bilgisayardan çıkma verilerle, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunanların anlatım biçimiyle süslenmiş olanıdır. Hangi şekli olursa olsun, aslını dünyanın her zaman eski hamam eski tas kalacağı inancı oluşturur. İkinci dalga, yani endüstriyalizm daha güçlenecek ve gezegeni daha çok sarsacaktır. Yeni bazı olaylar gelecek konusundaki bu güveni iyice sarstı. Gazeteler bunalımın birini bırakıp birini manşete geçirince, İran karışınca, Mao'nun tanrılığı kendisinden geri alınınca, petrol fiyatları başını alıp gidince, enflasyon şahlanınca, terörizm gittikçe yayılıp hükümetler onun karşısında aciz kalınca, daha karamsar bir dünya görüşü yaygınlaşmaya başladı. Durmadan kötü haberlerle, felaket filmleriyle, dünyanın sonunu anlatan dinsel hikayelerle, bu konuda söz sahibi kimselerin çizdiği karamsar tablolarla şişirilen, gittikçe daha çok sayıda insan bugünkü toplum düzeninin geleceğe aktarılmayacağına, çünkü gelecek diye bir şey olmadığına inanmaya başladı. Kıyamet yaklaşıyordu, dünyanın sonu gelmişti. İlk bakışta gelecekle ilgili bu iki görüş birbirlerinden çok farklıdır. Ama ikisinin psikolojik ve politik sonuçları birbirine çok benzer. Çünkü ikisi de donup kalmamıza, düşünemez hale gelmemize neden olur. Eğer yarının toplumu bugünkünün biraz daha büyütülmüş şekli ise ona hazırlanmak için pek fazla bir şey yapmamıza gerek yoktur. Öte yandan eğer toplum yaşam süremiz içinde yok olmaya mahkumsa bizim yapabileceğimiz bir şey kalmaz. Kısacası gelecekle ilgili bu iki görüş de pasifliğe yol açar, donup kalmamıza neden olur. Ne var ki başımıza gelenleri anlamak için sadece dünyanın sonu görüşüyle eski hamam eski tas görüşünden birini seçmek zorunda değiliz. Yarını çok daha aydınlatıcı, bizi çok daha yapıcı bir şekilde geleceğe hazırlayacak, daha önemlisi bugünü değiştirmekte bize yardımcı edecek biçimde düşünmek olasıdır. Bu kitap benim deyimimle devrimci öncüle, yani önümüzdeki 15-20 yılın ayaklanmalarla, kargaşayla, hatta terörün yaygınlaşmasıyla dolu olması halinde bile kendimizi bütün bütüne yok etmeyeceğimiz inancına dayanır. Şimdi karşılaştığımız irkiltici değişikliklerin rastlantı olmadığı, tersine belirli bir biçim ortaya koyduğu inancından kaynaklanır. Üstelik bu değişikliklerin birbirine eklendiğini ve hepsinin bir araya gelerek yaşamımızda çalışma, eğlenme ve düşünme hayatımızda büyük değişikliklere yol açtığını, sağlıklı ve istenilir bir geleceğin mümkün olduğunu kabul eder. Kısacası bundan sonra yazacaklarımız, şimdi olanların evrensel bir devrimden, tarihte büyük bir sıçramadan başka bir şey olmadığı varsayımını kabul etmekle işe başlar. Başka bir deyişle bu kitap, bizim eski bir uygarlığın son kuşağı, yeni bir uygarlığın ilk kuşağı olduğumuz görüşüne ve duyduğumuz kaygıların, şaşkınlıkların giderek örmekte olan ikinci dalga uygarlığıyla onun yerini almak üzere paldır küldür gelen üçüncü dalga uygarlığının, içimizde ve siyasal kurumlarımızda yarattığı uyumsuzluklardan ileri geldiği inancına dayanır. Sonunda bunu kabul edince, görünüşte anlamsız olan birçok olay anlaşılır hale gelir. Değişiklik, genel çizgileriyle belli olur, yaşamımızı sürdürmemizi sağlayacak eyleme olanak sağlanır. Kısacası, devrimci öncül kafamızı ve irademizi özgürlüğe kavuşturur. Yeni bir yaklaşım. Yine de karşılaştığımız değişikliklerin devrim yaratacak nitelikte olduğunu söylemek yeterli değildir. Bunları kontrol altına alabilmek ve yönlendirebilmek için daha önce iyice tanıyıp incelemeliyiz. Bunu yapmazsak işin içinden çıkamayız. Yeni ve verimli bir yaklaşım biçimine toplumsal dalgaların incelenmesi adını verebiliriz. Bu yaklaşım tarihi birbirini izleyen değişik dalgaları şeklinde kabul eder ve her dalganın bizi nereye götürdüğünü araştırır. Dikkatimizi önemli olmasına karşın tarihin sürekliliği üzerinde değil, kesintileri, yenilik ve kopma noktaları üzerinde toplar. Bizim onları etkilememiz için önemli değişiklik düzenlemelerini belirtir. Yaklaşım, basit bir fikirden, tarımın ortaya çıkışının toplumsal gelişmenin ilk, sanayi devriminin ise ikinci büyük dönüm noktası olduğu görüşünden hareket eder. Bunları tarihin belirli bir anında olup bitmiş iki ayrı olay diye değil, belirli bir hıza olan birer değişiklik dalgası olarak görür. İlk değişiklik dalgasından önce insanların çoğu küçük, göçebe topluluklar halinde yaşarlar ve avlanmayla, meyve toplamakla, hayvancılıkla geçinirlerdi. İşte bu sırada 10 bin yıl kadar önce tarım devrimi başladı ve yavaş yavaş bütün yeryüzüne yayılarak köyleri, ekili toprakları ve yeni bir yaşama biçimi oluşturdu. 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde bu birinci dalga henüz hızını kaybetmemişti ki Avrupa'da dünya çapında ikinci büyük değişiklikler dalgasına yol açan sanayi devrimi başladı. Sanayileşme denilen bu ikinci süreç ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya çok daha çabuk yayıldı. Böylelikle farklı hızları olan iki büyük değişiklik süreci aynı anda yeryüzünü sarmaktaydı. Bugün birinci dalga hemen hemen durulmuş bulunuyor. Tarımın ulaşmadığı hala bir iki küçük topluluk kalmış olabilirse de bu büyük değişiklikler dalgası artık gücünü yitirmiştir. Bu arada bir iki yüzyıl içinde Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve yeryüzünün bir iki yerinde daha yaşamı bir devrim yaparcasına değiştiren ikinci dalga yayılmasına devam etmektedir. Birçok tarım ülkesi harıl harıl çelik üretme tesisleri, otomobil fabrikaları, dokuma fabrikaları, demir yolları kurmaya çalışmaktadır. Endüstriyalizmin etkisi hala hissediliyor, ikinci dalga gücünü henüz yitirmemiştir. Bu süreç devam ederken bir başka ve çok daha önemli yeni bir süreç başlamış bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 10-15 yıl içinde sanayileşme dalgasının ulaşabileceği en yüksek noktaya vardığı sırada, yeryüzünde değdiği her şeyi değiştiren ama ne olduğu henüz iyice anlaşılmamış olan üçüncü dalga başlamıştır. Bu yüzden bugün birçok ülke farklı hıza, farklı güce sahip iki, hatta bazen üç ayrı dalganın etkisini birden hissetmektedir. Bu kitapta birinci dalganın M.Ö. 8000 yıllarında başlayıp 1650-1750 yıllarına kadar yeryüzüne tek başına egemen olduğunu kabul ediyoruz. Bu son tarihten itibaren birinci dalga hızını yitirmeye ve ikinci dalga hız kazanmaya başladı. Bundan sonra ikinci dalganın ürünü olan sanayi uygarlığı bir süre dünyaya egemen oldu, sonra o da gerilemeye başladı. Amerika'da bu 1955'te başlayan ilk 10 yıl içinde oldu. O 10 yıl içinde ilk kez büro ve hizmet kesimi işçilerinin sayısı el emekçilerinin sayısını aştı. Bilgisayarların yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması, ticari amaçla jet yolculukları, doğum kontrol hapı ve etkileri çok daha geniş olan bir sürü yeniliğin başlaması da bu 10 yıla rastlar. İşte bu 10 yıl, 3. dalganın Amerika'da gücünü hissettirmeye başladığı dönemdir. O zamandan bu yana az çok farklı tarihlerde 2. dalga İngiltere, Fransa, İsveç, Almanya, Sovyetler Birliği ve Japonya başta olmak üzere öbür sanayi ülkelerine de ulaştı. Bugün ileri teknolojiye sahip uluslar 2. dalganın çağ dışı kalmış, kabuk tutmuş ekonomisi ve kurumlarıyla 3. dalga arasındaki çekişmeler yüzünden bocalayıp durmaktadırlar. Çevremizde rastladığımız siyasal ve toplumsal çekişmelerin niteliğini anlamanın sırrı bunu anlamakta gizlidir. Geleceğin dalgası. Bir toplumda tek bir değişiklik dalgasının bulunması durumunda ileride olacak gelişmelerin şeklini önceden kestirmek nispeten kolaydır. Yazarlar, sanatçılar, gazeteciler ve bunun gibi geleceği keşfederler. Avrupa'da da 19. yüzyılda birçok düşünürün, iş adamının, politikacının ve sıradan insanın gelecekle ilgili çok net ve temelde doğru görüşleri vardı. Makineleşmemiş tarım karşısında sanayileşmenin zafer kazanacağını hissediyorlar ve ikinci dalganın birlikte getireceği daha güçlü teknoloji, daha büyük kentler, daha hızlı ulaşım, kitle eğitimi gibi değişikliklerin nasıl olacağını oldukça doğru olarak kestirebiliyorlardı. Gelecekle ilgili görüşteki bu netliğin siyasal sonuçları olmuştur. Partiler ve siyasi akımlar geleceği göz önünde tutarak durumlarını ayarlama olanağı bulmuşlardır. Sanayi öncesi tarımı temsil eden çevreler, üzerlerine gelen endüstriyelizme, büyük iş çevrelerine, sendika ağlarına, günahkar kentlere karşı bir takım savunma önlemleri almışlardır. Etnik azınlıklar sanayi toplumunda durumlarının daha iyi olmasını bir hak sayarak iş istemişlerdir. Konut istemişlerdir, daha iyi ücret, daha iyi eğitim istemişlerdir. Gelecekle ilgili bu görüşün önemli psikolojik sonuçları da olmuştur. İnsanlar arasında anlaşmazlıklar çıkmıştır, hatta bu yüzden kan döküldüğü olmuştur. Ekonomik dalgalanmalar insanların yaşamını alt üst etmiştir. Ama yine de sanayinin geleceği konusundaki ortak bir görüş seçenekleri sınırlıyor ve bireylere sadece kim oldukları ne oldukları değil, gelecekte ne olabilecekleri konusunda da bir fikir veriyordu. Bu büyük toplumsal değişikliğin ortasında bile bir ölçüde istikrar sağlıyor ve insana kimliğini tanımlıyordu. Bunun tersine bir toplum iki dev değişiklik dalgasının etkisinde kalırsa ve bu dalgalardan biri topluma henüz egemen olmamışsa gelecekle ilgili görüşler bölük pörçük olur. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların ve değişikliklerin anlamını bulup meydana getirir ve bu arada tarihin akış yönü gizlenir, görünmez olur. Bugün birçok başka ülkede olduğu gibi, Birleşik Amerika'da da ikinci dalga ve üçüncü dalgaların çarpışması toplumda gerilimler, tehlikeli çekişmeler, alışılmış sınıf, ırk, cinsiyet ve parti bölünmelerini tanımayan yeni, garip siyasal cepheleşmeler yaratmaktadır. Bu çarpışma geleneksel siyasal sözlüğü allak bullak etmekte, ilerici gericiden, dostu düşmandan ayırmayı son derece zorlaştırmaktadır. Eski kutuplaşmalar, koalisyonlar dağılıyor, sendikacılar ve işverenler birleşerek çevre korunması için mücadele edenlere karşı çıkıyorlar. Bir zamanlar ırkçı ayrımlara karşı birlikte savaşın vermiş olan Yahudilerle zenciler, artık birbirlerinin düşmanı olmuşlardır. Geleneksel olarak ilerici politikaları desteklemiş olan işçiler, birçok ülkede artık kadın hakları, aile hukuku, işçi göçü, gümrük konularında gerici diye tanımlanabilecek bir tutum içine girmişlerdir. Geleneksel sol artık çoğunlukla merkeziyetçidir, son derecede milliyetçidir ve çevre savunucularına karşıdır. Öte yandan Valéry Giscard d'Estaing'den Jimmy Carter'a kadar bir sürü politikacının ekonomik konularda tutucu, sanat, cinsel ahlak, kadın hakları ya da çevre korunması konularındaysa ilerici olduğunu görüyoruz. İnsanların şaşkına dönmesinin ve içinde bulundukları dünyaya anlam veremez olmalarının anlaşılmayacak bir yanı var mı? Bu arada haberleşme araçları durmadan bir takım yenilik haberleri, beklenmedik olaylar, adam öldürme ve kaçırma, uzay çalışmaları, hükümet darbeleri, komando saldırıları, skandal haberleri veriyor. Hem de sanki bunların arasında hiçbir bağ yokmuş gibi. Siyasal yaşamdaki tutarsızlık, kişiliğin parçalanması olgusunda da görülmektedir. Bugün psikoterapistler gurulara iyi para yapıyorlar. İnsanlar şaşkın şaşkın birbiriyle rekabet halindeki çeşitli tedavi yöntemlerini deniyorlar. Bir takım kültlere giriyorlar ya da günlük yaşamın saçma, anlamsız olduğunu düşünüp kendi içlerine çekiliyorlar. Çok geniş ölçüler içinde ele alınıp incelendiğinde yaşam gerçekten saçma, anlamsız olabilir. Ama bugünün olaylarının belirli bir düzen içinde gelişmediği anlamına gelmez bu. Tersine üçüncü dalganın getirdiği değişiklikleri, ikinci dalganın gittikçe azalan etkilerinden ayırmasını öğrendiğimiz zaman gizli bir düzenin varlığını hemen fark ederiz. Çarpışan dalgaların neden olduğu çekişmeleri anlarsak, sadece gelecekle ilgili çeşitli seçenekleri daha iyi görmekle kalmaz, bizi etkileyen toplumsal ve siyasal güçlerin bir röntgenini de çıkarmış oluruz. Çünkü görünüşte ne kadar az önemli olursak olalım, her birimiz tarihin canlı bir parçasıyız. Bu değişiklik dalgalarının yol açtığı akıntılar ve karşı akıntılar işimize, aile yaşamımıza, cinsel konulardaki tutumumuza ve kişisel ahlak anlayışımıza da yansır. Yaşayış tarzımızda, oy verme konusundaki tutumumuzda da görülür. Çünkü belki farkındayız belki değil ama varlıklı ülkelerde yaşayan bizler ya geçip gitmekte olan ikinci dalgadan yanayız ya büsbütün değişik bir yarını kurmaya çalışan üçüncü dalga insanlarıyız ya da bu ikisinin karışımı olan ve bir yaptığıyla öteki yaptığını bozan şaşkın kimseleriz. Neyin kavgası veriliyor? Gerçekten de ikinci ve üçüncü dalga insanlar arasındaki çekişme bugün toplumumuzun her yanında hissedilen siyasal gerilimin özünü oluşturur. Günümüz partileri ve adayları ne söylerlerse söylesinler, aslında gerilemekte olan sanayi sisteminden bir şeyler daha koparabilmek için çekişmektedirler. Başka bir deyişle, ünlü Titanic gemisi batıyor, onlar hala güvertede koltuk kavgası yapıyorlar. Oysa asıl sorun son günlerini yaşayan sanayi toplumunu kimin yöneteceği değil, onun yerini almaya başlamış olan yeni uygarlığa kimin biçim vereceğidir. Biz enerjimizi ve dikkatimizi kısa süreli siyasal kavgalarda harcarken, yüzeyin hemen altında çok daha önemli bir savaş verilmektedir. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.